Bu kitap Altınokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zübeyde Yükseler, eserin adı Yaprak Fırtınası, 1982 Nobel Edebiyat Ödülü. Yazarı Gabriel Garcia Marquez. Türkçe'ye çeviren Yaşar Gedikoğlu, Can Yayınları, Türü Öykü, 6. basım Şubat 2010. ISBN nosu 978-975-510-164-4. Bu kitap 186 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Kasım 2012. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. 1955 yılında yayınlanan Yaprak Fırtınası, Latin Amerika edebiyatında büyülü gerçekçilik diye anılan akımın büyük ustası Gabriel Garcia Marquez'in ilk önemli yapıtı. Bu uzun öykünün vurgulanması gereken bir özelliği de Marquez'in yalnızca yüzyıllık yalnızlık değil, daha sonraki yapıtlarının da arka planını oluşturan düssel Kolombiya köyü Macondo'nun ilk kez bu kitabında ortaya çıkmış olması. Yine de Yaprak Fırtınası'nın Macondo'su 100 yıllık yalnızdaki Macondo'dan farklı. Dev bir muz kampanyasının sömürüsünde arta kalan çürümüşlük kokusunun kol gezdiği bir kasaba. Yalnızın bağrında yaşayan kapalı, sert insanlar. Böylesi bir ortamda Faulkner tadında üç değişik açıdan anlatılan masalsı bir öykü. Yaprak Fırtınası olağanüstü bir düş gücünün ürünü. Hem de mucizeler yaratabileceğini çok iyi bilen bir yazarın usta işi yalın anlatımıyla. Yaprak Fırtınası, 1982 Nobel Edebiyat Ödülü, Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez, 1928'de Kolombiya'nın Aracataca kentinde doğdu. Büyük annesi de büyük babasının evinde ve teyzelerinin yanında büyüdü. Başkent Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde başladığı hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. 1940'lardan başlayarak uzun yıllar gazetecilik yaptı. Öykü yazmaya 1940'ların sonlarında başladı. Yayımlanan ilk önemli yapıtı Yaprak Fırtınası'ydı. 1961'de yayımlanan Albaya Mektup Yok, ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan bir subay eskisinin öyküsüdür. Bunu Hanım Ana'nın Cenaze Töreni 1962 adlı öykü kitabı ve Mokonda'daki siyasal baskıları anlatan Şer Saati 1962 izledi. Garcia Marquez en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlık'ı 1967 Meksika'ya ilk gidişinde yazdı. Yüzyıllık Yalnızlık'ı bir bölümden esinlenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Erendira 1972 adlı kitapta toplayan yazar, daha sonra birbiri ardı sıra Mavi Bir Köpeğin Gözleri 1972 adlı öykü kitabını, Askeri Diktatörlükleri Yeren Başkan Babamızın Sonbaharını 1975, onur uğruna işlenen bir cinayet çerçevesinde gelişen olayların ele alındığı Kırmızı Pazartesi'yi 1981, Aşkta Bağlı Konu Alan Kolera Günlerinde Aşkı 1985, Simon Bolivar'ın yaşamının son aylarını konu edinen Labirentindeki Generali 1989 yayımladı. Yazarın Türkiye'de de yayımlanan öteki yapıtları arasında Bir Kayıp Denizci, Sevgiden Öte Sürekli Ölüm, Aşk ve Öbür Cinler, Şili'de Gizlice, 12 Gezici Öykü ve Bir Kaçırılma Öyküsü sayılabilir. Garcia Marquez 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Yaşar Gedikoğlu 1936 yılında Aydın'da doğdu. 1956'da Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra Güzel Sanatlar İç Mimari bölümünde okudu. 1956-1957 yıllarında iki kişisel heykel sergisi açtı. 1958 yılında Melih Cevdet Anday ile evlendi. Boşandıktan sonra 1979'da Paris'e yerleşti. 1987'den beri Türkiye'de yaşıyor ve çeviriler yapıyor. John Steinbeck, Gabriel Garcia Marquez, Graham Sweet, Patricia Highsmith, Herman Hesse gibi yazarların yapıtlarını Türkçe'ye kazandırdı. Yaprak fırtınası. Acı çekerek ölen polis Nessis tüm kasabadan istemiş ki cesedini gömmesinler, ağlamasınlar. Onu yas tutmadan mezarsız aç kuşlara bıraksınlar. Değerli kral veriyor bu buyrukları sana ve bana. Evet evet bana dedim ve kendisi bildirecekmiş bunu duymayanlara. Dahası bunu öylesine önemsemiş ki cesedi gömmeye kalkışacak kişi kasabada taşlanarak öldürülecekmiş. Antigone. Birdenbire kasabanın ortasına çöken bir kasırga gibi ardında yaprak fırtınasıyla muz şirketi geldi. Başka kentlerin insan ve eşya hurdasından oluşan yaprak fırtınası canlanıvermişti. Her zamankinden daha uzak ve saçma görünen iç savaşın pisliğiydi. Kasırga amansızdı. Döne döne yükselen yoğun kokusu, saklı bir ölüm ve ten salgısının kokusu, bulaştığı her şeyi kirletiyordu. Bir yıldan kısa bir sürede kendinden önceki kötülüklerin molozlarını bütün kasabaya ekti. Kendi yükünü, döküntülerini sokaklara saçtı. Birden bu döküntüler fırtınanın çılgın, kestirilemeyen hızına uygun olarak toparlandı, biçimlendi ve bu bir ucundan nehir geçen, öteki ucunda mezarlık bulunan dar sokak, başka kentlerin artıklarından doğan, bambaşka gelişmiş bir kasabaya dönüşene dek sürdü gitti. İnsanların oluşturduğu yaprak fırtınasına katılıp, sert gücüyle sürüklenerek kasabaya dükkanların, hastanelerin, eğlence yerlerinin, elektrik fabrikalarının molozları da geldi. Bekar kadın ve erkek döküntüler ise tek parça yükleriyle ya bir tahta sandık ya da bir elbise çıkınıyla gelip katırlarını otelin öndeki kazıklara bağladılar ve birkaç ayak kalmadan bir ev ve iki karı sahibi oldular. Üstelik savaş yüzünden yerleşmekte geç kaldıkları için kendilerine askeri bir ünvan verildi. Kentlerin acı aşklarının artıkları bile geldi bize kasırgayla. Küçük tahta evler yaptılar. Başlangıçta yarım bir kulübecik, bir gece için kederli bir yuva oldu. Sonra gürültülü, gizli kapaklı sokaklar belirdi. Derken kasabanın ortasına vurdum duymaz bir köy çıkıverdi. Bu tipinin ortasında bilinmedik yüzler kargaşalığında, cadde boyunca sıralanan tentelerin, sokakta giysilerini değiştiren adamların, güneş şemsiyesini açmış sandıkların üstüne oturan kadınların, ve otelin orada aç bırakılıp ölüme terk edilen katırların arasında biz ilk gelenler, son gelenler olduk. Yabancıydık, yeni gelenlerdik biz. Savaştan sonra Makonda'ya geldiğimizde toprağın verimliliğini görüp bir gün er geç yaprak fırtınasının geleceğini düşünmüştük ama pek güçlü olacağına inanmıyorduk. Bir çığın yaklaştığını duyduğumuz zaman oturup yeni gelenlerin bizi tanımalarını sabırla bekledik. Sonra ilk kez tren sesi duyuldu. Yaprak fırtınası bir dönüş yaptı. Karşılamaya çıktık. Dönmesiyle birlikte gücünü de yitirdi. Ama birleşip bir bütün oldu ve bozulup çürümenin doğal yollarından geçip toprağın filizlenmesine katıldı. Makondo 1909 Bölüm 1. İlk kez bir ölü gördüm. Bugün çarşamba ama bana pazarmış gibi geliyor. Çünkü okula gitmedim. Kimi yerleri sımsıkı dar, yeşil, fitilli kadife elbisemi giydirdiler. Mama ana, elini tutup eşyalara çarpmamak için her adımda önlü bastonla yoklayan dedemin ardı sıra topaldır ve karanlıkta gözleri iyi görmez. Oturma odasındaki aynanın önünden geçtim. Kendimi yeşiller içinde boynumun bir yanını sıkıştıran beyaz kolalı yakayla boylu boyunca gördüm. Kendimi süslü yuvarlak aynada gördüm ve şöyle dedim. İşte bu benim. Sanki bugün pazar. Ölünün olduğu eve geldik. Kapalı odada sıcaktan soluk alınmıyor. Sokakta güneşin cızırdadığını duyuyorsun ama hepsi bu. Hava durgun, ele tutulur gibi. Sanki katlanabilen çelik bir levhaymış gibi geliyor insana. Cesedin yattığı odada sandık kokusu var. Oysa görünürde sandık falan yok. Köşede bir ucundan halkada asılı bir hamak var. Bana öyle geliyor ki burada her şey kırık dökük. Çökmek üzere neredeyse. Başka bir kokuları olsa bile bu eşyaların çöp kokusu saçan görüntüleri var. Ölüler şapka giymeli diye düşünürdüm hep. Şimdi görüyorum ki giymemeli. Kafalarının mumba benzediğini, çenelerinin bağlandığını görüyorum. Ağızlarının hafif aralık olduğunu görüyorum. Mor dudaklarının arasından lekeli, biçimsiz dişlerini görüyorum. Bir sopayı sımsıkı kavrayan parmakların rengindeki kalın, yapışkan yüzlerinin renginden biraz daha koyu renk dillerini bir yana sarkıtıp kıstırdıklarını görüyorum. Gözlerini korkmuş, ürkmüş bir adamın gözlerinden daha koca koca açıldığını, derilerinin ıslak, katı toprağa benzediğini görüyorum. Ölü bir adamın, hareketsiz uyuyan birine benzediğini sanırdım. Şimdi bunu tam tersini görüyorum. Bir kavga sonrası öfke nöbeti içinde olan uyanık birine benzediğini görüyorum. Mama da bugün sanki pazarmış gibi giyindi. Kulaklarını örten eski bir hasır şapka ile kapalı yakalı kolları bileklerine dek uzun, siyah bir elbise giydi. Bugün çarşamba olduğu için bana uzak birisi, sanki bir yabancı gibi geliyor. Dedem tabutu getiren adamları karşılamak için kalkınca bana bir şey söylemek istediğini hissediyorum. Mama yanımda, sırtı kapalı kapıya dönük oturuyor. Derin derin soluk alıyor ve aceleyle giydiği şapkanın altından çıkan saçlarını arkaya itip duruyor. Dedem adamlara tabutu yatağın yanına yere koymalarını söyledi. İşte ancak o zaman ölünün gerçekten oraya sığabileceğini anladım. Adamlar tabutu içeri getirdiğinde yatağı boyunca kaplayan bu vücut için çok küçük görünmüştü bana. Beni niye getirdiler anlamıyorum. Daha önceden bu eve hiç gelmemiştim. Üstelik burada kimse yaşamıyor sanırdım. Köşe başına kocaman bir ev bu. Kapının açıldığını hiç bilmem. Annem bana, bugün öğleden sonra okula gitmeyeceksin, dedi. Buna da hiç sevinmedim çünkü ciddi ve durgun bir sesle söylemişti bunu. Sonra fitilli kadife elbisemle dönüp geldi. Bir sözcük bile söylemeden giydirdi. Dedemle buluşmak için kapıya gittik ve bu evi bizimkinden ayıran üç evin önünden geçtik. İşte ancak o zaman köşe başında birinin oturduğunu anladım. O biri öldü ve annemin doktorun cenazesinde usludur dediği adam da o olmalı. İçeri girdiğinde ölüyü görmedim. Dedemi gördüm. Kapıda adamlarla konuşuyordu. Sonra bize içeri girmemizi söyledi. Odada biri var sanmıştım ama içeri girince karanlık ve boş olduğunu hissettim. İlk anda yüzüme sıcak çarptı ve başından şu ana dek tıpkı sıcak gibi ağır dalgalarla gelip giden yoğun çöplük kokusunu hemen aldım. Mama elimden tutup beni karanlık odaya soktu. Bir köşe yanına oturttu. Az sonra eşyaları seçmeye başladım. Dedemin çerçevesine iyice sıkışmış bir pencereyi açmaya çalıştığını gördüm. Bastonuyla pencerenin mandalına vurduğunu, her vuruşta yükselen tozla ceketinin kirlendiğini gördüm. Başımı dedemin pencereyi açamadım diye söylenerek yürüdüğü yana çevirdim ve işte o zaman yatakta biri olduğunu gördüm. Kımıldamadan yatan esmer bir adam vardı. Sonra başımı anneme döndürdüm. O hiç kımıldamadan ciddi ciddi oturuyor, odanın başka bir köşesine bakıyordu. Ayaklarım yere değmiyor, yerden bir karış yukarıda havada kalıyordu. Ben de bunun için hiçbir şey düşünmeden avuçlarımı iskemleye yapıştırıp ellerimi kalçamın altına koydum ve ayaklarımı sallamaya başladım. Bu, mamanın bana, doktorun cenazesinde usludur dediğini hatırlayana dek sürdü. Sonra arkamda buz gibi bir şey hissettim. Dönüp baktım, üstü delikli kuru tahta duvardan başka bir şey görmedim. Sanki bir bana duvardan seslenmişti. Sallama bacaklarını, yataktaki adam doktor, öldü o. Yatağa bakınca adamı eskisi gibi görmedim. Yatakta uzanmış, yatan biri gibi değil, gerçek bir ölü gibi. Gördüm onu. O andan beri ne kadar bakmamaya çalışsam, başımı sanki birinin o yana doğru çevirdiğini hissediyorum. Odanın başka yerlerine baksam bile yine onu görüyorum. Patlak gözleri, yeşil ölü suratıyla gölgeler arasında her yerde onu görüyorum. Ölüyü beklemek için niye kimse gelmiyor, anlamadım. Gelenler biziz, dedem, mama ve dedeme iş gören dört Guajiro yerlisi. Adamlardan biri bir torba kireç getirip tabutun içine boşalttı. Annem, yabancı gibi bir tuhaf durmasaydı adamların için böyle yaptığını sorardım. Tabuta niçin kireç döktüler, aklım almıyor. Torba boşalınca adamlardan biri tabutun üstüne silkeledi, son kalanlar da döküldü. Kireçten çok talaş tozuna benziyor. Ölüyü omuzlarından, ayaklarından tutup kaldırdılar. Üstünde kül rengi bir gömlekle ucuz bir pantolon var. Belini siyah bir kayışla tutturmuş. Yalnız sol ayakkabısı var ayağında. Adanın dediği gibi bir ayağı kral, bir ayağı köle. Ayakkabının sağ teki yatağın bir ucunda. Ölü rahatsız gibiydi yatakta. Tabut da daha rahat, daha sakin görünüyor. Canlı bir insanın dövüş sonrasında öfkeli yüzünü andıran, yüzü sakin, kaygısız bir görünüm almış. Yandan görünüşü daha uysal, sanki şimdi tabutun bir ölü olarak kendisine en uygun yere olduğunu hissediyor. Dedem odada dolaşıp duruyor. Bazı şeyler aldı, tabuta koydu. Yine mamaya bakıyorum. Dedemin bunları niye tabuta koyduğunu bana anlatsın istiyorum. Ama annem siyah giysiler içinde taş gibi. Ölünün olduğu yere bakmamaya çalıştığı belli. Ben de aynı şeyi yapmak istiyorum. Olmuyor. Gözlerimi ölüye dikiyorum, inceliyorum. Dedem tabutun içine bir kitap fırlatıyor ve adamlara işaret ediyor. Üç adam cesedin üstüne kapağı koyuyorlar. Ancak o zaman başımı tabuttan yana çeviren ellerden kurtuluyorum ve odayı gözden geçirmeye başlıyorum. Anneme bakıyorum yine. Eve geldiğimizden beri ilk kez o da bana bakıyor ve gülümsüyor. Boş, isteksiz bir gülümseme bu. Son döneme işte kaybolan trenin uzaklardan düdüğünü işitiyorum. Cesedin olduğu köşeden bir ses geliyor. Adamlardan birinin kapağı bir ucundan kaldırdığını görüyorum ve dedem ölünün ayakkabısını, yatağın üstüne unutulan tekini koyuyor tabuta. Yine tren sesi daha da uzaklardan geliyor ve birden anımsıyorum. Saat 2:30. Öğleden sonra okulda çocukların birinci derse girmek için sıra oldukları saati, tren kasabanın son dönemecinde düdüğünü öttürürken anımsıyorum. Abraham'ı düşünüyorum. Çocuğu getirmemeliydim. Böyle şeyleri görmesi doğru değil. Cesedin verdiği gergin hava, 30'una merdiven dayamışım. Bana bile dokunuyor. Şimdi çıkıp gidebiliriz. Papaya sevgi ve şükran duygularından kopmuş bir adamın 17 yıldır kalıntılarının biriktiği odada fenalaştığımızı söylerim. Doktora duygusal bir ilgi gösteren tek kişi herhalde babamdır. Bu anlaşılmaz ilgi bu adamın şimdi işine yaradı. Dört duvar arasında kokuşmayacak. Bütün bunların saçmalığı beni sıkıyor. Az sonra herkesin görünce sevineceği tabutun arkasından sokakta yürüyeceğimizi düşündükçe fena oluyorum. Pencerelere sıralanacak kadın yüzlerini gözümün önüne getiriyorum. Babam ve çocukla ben. Tabutun ardı sıra yürürken, tabutun içinde kasabanın kokuştuğunu görmek istediği tek adam var. Büyük bir yalnızlığın ortasında mezarlık yoluna koyulacak, sonra kendilerinden öç alınmasını yol açacak bir iyiliğe karar veren üç kişi izleyecek onu. Papa'nın bu kararı yarın bizim cenaze törenlerimizde arkamızdan yürüyecek kimsenin bulunmamasını yol açabilir. Belki bu nedenle çocuğu getirdim. Papa az önce sen de benimle gelmelisin dediği zaman ilk aklıma gelen çocuğu da almak oldu. Böylece kendimi daha güvenli hissedecektim. Şimdi Eylül'ün bu boğucu öğle sonrasında buradayız. Düşmanlarımızın kötü güçleriyle kuşatıldığımızı hissediyoruz. Papa için üzülecek bir şey yok. Bütün yaşamında böyle şeyler yapmış. Kasabanın ağzına çanak tutmuş, bütün geleneklere sırt çevirip, en olmayacak şeyler için söz verip, üstelik yerine de getirmiş. 25 yıl önce bu adam bizim eve geldiğinde, Papa yabancının garip davranışlarını görüp, bu adamın cesedini kuşlara atmak için bütün kasabada tek bir kişinin bile bugün çıkmayacağını düşünmüş olmalı. Belki Papa bütün güçlükleri önceden görmüş ve gelecek sıkıntıları ölçüp biçmişti. Ve şimdi 25 yıl sonra bunu, üstünde uzun süre düşündüğü, bitirmesi gereken herhangi bir iş gibi alıyordu. Madem ki Mokondo sokaklarını cesedi sürüklemek ona düşüyordu, kesinlikle bu iş yapılacaktı. Yine de saati gelince tek başına yapacak yürekliliği bulamadı ve ben pek küçükken daha aklımı bile kullanamazken verdiği dayanılmaz söze beni de ortak etti. Sen de benimle gelmelisin dediği zaman sözlerin nelere yol açacağını düşünmeme fırsat bile vermedi. Herkesin ininde çürüyüp toz almasını bekledikleri bu adamı gömmenin saçmalığını, çirkinliğini hesap edemedim. Makondolular böyle bir şey beklemiyorlardı. Bütün kalpleriyle hiçbir pişmanlık duymadan, üstelik özlemle bir gün doktorun çürüyen bedeninden yayılacak o tatlı kokunun kasabayı sarmasını hazırlanmışlardı. Herkes tiksinmek, korkmak, rahatsız olmak şöyle dursun, uzun süredir beklenen anın geldiğini görüp mutlu olacaktı ve ölünün kokusu en gizli kinleri doyunana dek bu durum sürsün isteyecekti. Şimdi biz Makondo'yu bu beklediği zevkten yoksun bırakacağız. Bana öyle geliyor ki bu kararımız yüreklerini hüzünlü bir öfkeden çok, sanki o işi bir süre için geri bırakmışlar gibi bir duygu yaratacak. Çocuğu evde bırakmamı gerektiren bir başka neden de bu. 10 yıl önce doktorun başına çöreklenen, şimdi bizim başımıza çöreklenecek kötülüklere katmamalıydım onu. Çocuk bu sözün dışında kalmalıydı. Niye geldi buraya? Bu çöp dolu odada ne işi var? Bilmiyor bile. hiç konuşmuyor. Ellerini iskemleye yapıştırmış, ayaklarını sallıyor. Birinin gelip bu korkunç bilmeceyi çözmesini bekliyoruz. Bana birkaç kez baktı. Beni bu yabanlık elbiseyle ve kendi önsezlerim bile tanımasın diye giydiğim bu eski hasır şapkayla bilmediği yabancı biri gibi gördüğünü hissettim. Meme ölmeseydi, bu evde olsaydı belki başka türlü olurdu. Meme için geldim diye düşünürlerdi. Meme'nin acısını herhalde acılı olmazdı ama öyle de görünebilirdi. Paylaşmak için geldim derler, bir çözüm yolu bulurlardı. Meme 11 yıl önce ortadan kayboldu. Doktorun ölümüyle onu bulma, hiç olmazsa kemiklerini bulma olanağı ortadan kalktı. Meme yok burada. Ama burada olsaydı herhalde hiç aydınlanmayan bütün bu şeyler olmasaydı, o da yatağını ancak bir katırın verebileceği sevgi ve şefkatle ısıtan adama karşı kasabadan yana olurdu. Trenin son dönemeçten düdüğünü duyuyorum. Saat 2:30 diye düşünüyorum. Bütün Macondo'nun şu anda bizim bu evde ne yaptığımızı merak ettiklerini düşünmekten kurtulamıyorum. Senora Rebecca'yı düşünüyorum, sıska, parşömen gibi. Herhalde elbisesi de bir hayaleti andırır. Yüzü pencere telinin siperinde, vantilatörün yanında oturuyor. Trenin son dönemeçte kaybolduğunu duyunca, Senor Rebecca başını vantilatörden yana uzatıyor. Sıcaktan ve öfkeden bitkin, yüreğinin çarkları vantilatörünkiler gibi dönüyor, ters yönde. Kendi kendine mırıldanıyor. Bütün bunlarda bir şeytan işi var. Ürperiyor. Yaşama günlük şeylerin küçük kökleriyle bağlı Senor Rebecca. Ve sakat Acueta, sevgisini uğurlayan Solita'nın istasyonda döndüğünü görüyor. Issız köşeyi dönerken şemsiyesini açıyor kız. Cinsel bir mutluluk içinde kızın yaklaştığını duyuyor. Acueta'nın da bir zamanlar bildiği bu mutluluk, onda dinsel sabır gerektiren bir hastalığa bırakmış yerini. Şöyle söylüyor. Yatağında dönüp duracaksın ağıldaki domuz gibi. Kurtulamıyorum bu düşünceden. Düşünme saatin 2:30 olduğunu, posta katırı kızgın toz bulutu içinde yürüyor. Gazetelerini almak için öğle uykularını bozan adamlar gidiyor ardından. Angel Baba kilisenin küçük odasında uyukluyor. Yağlı karnının üstünde açık bir dua kitabı geğiriyor. Katırın geçip gidişini dinliyor. Uykusunu kaçıran sinekleri kovuyor, söyleniyor. Köftelerinle zehirledin beni. Papa aldırmıyor hiçbir şey. Yatağın üstüne unutulan ayakkabının tekini koymak için tabutu açmalarını isteyecek kadar soğukkanlı. Bu adi adamla ondan başka kimse ilgilenmezdi. Cesedi dışarı çıkardığımızda bütün gece topladıkları dışkılarla bizi bekleyen bir kalabalık görürsem hiç şaşmam. İsteklerine karşı geldiğimiz için bizi pislik yağmuruna tutacaklar. Belki papa yüzünden yapamazlar, belki de yaparlar. Çünkü bütün kasabanın yıllardır beklediği bir zevki yok ettik biz. Korkunç bir şey bu. Boğucu ikindilerde bu evin önünden geçen kadınlar ve erkekler şöyle düşünmüşlerdir. Er geç duyacağız o kokuyu. Büyüğü, küçüğü, hepsi böyle dediler. Az sonra saat 3 olacak. Senorita çoktan öğrenmiş. Senorita Rebecca onun geçtiğini görünce pencere telinin arkasından kendini göstermeden seslendi. Bir an için ventilatörün yanından ayrılıp şöyle dedi. Senorita, şeytan bu, anlarsın ya. Ve yarın okula benim çocuğum gitmeyecek, başka bambaşka bir çocuk gidecek. Büyüyecek, çoluğa çocuğa karışacak ve sonunda ölecek. Kimseler onun Hristiyan geleneklerine göre gömmek iyiliğinde bulunmayacak. Böyle bir çocuk o işte. Bu adam 25 yıl önce salık veren bir mektupla babamın evine gelmeseydi, nereden geldiğini kimse öğrenemedi. Şu anda evimde herhalde huzur içinde olurdum. Ot yiyip yuvalarından fırlamış şehvetli köpek gözleriyle kadınlara bakarak bizimle oturmasaydı, huzur içinde olurdum. Benim cezam daha ben doğmadan önce yazılmış ama çıkmamış ortaya. Gizli kalmış 30'una basacağım bu uğursuz artık yıla dek. Babam bana, sen de gelmelisin dedi. Ve sonra ben daha bir şey soramadan bastonuyla yere vurup, bu işi yapmaktan başka çare yok, doktor bu sabah astı kendini, diye ekledi. Adamlar gittiler, sonra bir kutu çivi ve bir çekiçle döndüler. Tavutu çivilememişlerdi, ellerindeki şeyleri masaya bıraktılar, ölünün yatağına oturdular. Dedem sakin görünüyor ama bu sakinlik sıkıntılı ve yarım. Tabuttaki cesedin sakinliği gibi değil, duygularını gizleyen sabırsız bir adamın sakinliği bu. Baş kaldıran ve kaygılı bir adamın sakinliği, toparlayarak odada bir aşağı bir yukarı yürüyor, kümelenmiş şeyleri topluyor yerden. Odada sinekler olduğunu keşfedince tabutun sineklerle dolduğunu düşünüyor, kıvranmaya başlıyorum. Hala çivileyip kapatmadılar. Önceleri yakınlardaki bir vantilatörden sandığım vızıltıyı tabutun iki yanına ve önünü yüzüne körcesine çarpan sineklerin yaptığını düşünüyorum şimdi. Başımı sallıyorum, gözlerimi kapatıyorum. Dedemin sandığı açıp içinden bir şeyler çıkardığını görüyorum. Ne olduğunu seçemiyorum. Yatağın üstünde dört ateş noktası görüyorum ama cigara içen adamları göremiyorum. Sineklerin vızıltısı, boğucu sıcak ve geçmek bilmeyen dakikalarla kuşatılmışım. Biri bana sanki şöyle söylüyor. Sen de böyle olacaksın. Sineklerle dolu bir tabuta gireceksin. 11 yaşında bile yoksun ama bir gün böyle olacaksın. Kapalı bir kutta sineklere bırakılacaksın. Ve bacaklarımı bitiştirip öne uzatıyorum. Parlak siyah çizmelerime bakıyorum. Bağlarımdan biri çözülmüş diye düşünüyorum ve yeniden mamaya bakıyorum. O da bana bakıyor ve botumu bağlamak için eğiliyor. Birinci ayrımın sonu, sayfa 24.